Ayrım 34. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 310. Beni rahatsız eden şey, kimileri kuru ekmek bile bulamazken, kimilerinin milyarların üstünde oturması değil, diyordu yüksek sesle, neredeyse bağırıyordu. Hayır, çünkü bunlar özdeksel sorunlar. Özdekse, biliyoruz, hiçbir zaman başlı başına bir amaç olamaz. Ama özdeğin kimi biçimlerinin, diyelim ki paranın, bir iyilik koşulunu belirleyince insanı kirlettiği de bir gerçek. Çünkü doğada iyilik yoktur, çünkü iyilik doğaya aykırıdır. Öyleyse iyilik doğaya aykırı, iyilik altına alınan özdek kirli olduğuna göre, işçiyi ve benzerlerini sömüren, acımasız patronun kasasından çıkan para her zaman kirlidir. Kasadayken de kirlidir, işçinin cebine girdiği zaman da. Bunun sonuçlarını düşünebiliyor musunuz? Sonuç açık. Bir kasadan çıkıp değişik ceplere dağılıyor. Hayır efendim, bu dağılım köklü bir devrimin zorunluluğunu kanıtlıyor. Peki nasıl? Patrona çalışan işçi bu patronun yanında kendi benzerleri zararına ve bu patron yararına çalışmıyor mu? Bu durumda aldığı işçi hakkı mıdır, yoksa soygundan kendisine düşen küçük bir pay mı? Ya da emek hakkıyla soygun payı ne ölçüde birbirinden ayrılabilir? Patronun halkı ve işçiyi sömürdüğü doğruysa, daha fazla ücret için ona karşı grev yapan işçi de soyguna katılmış oluyor, dolayısıyla bu düzenin böyle sürüp gitmesini istiyor demektir. Başta Yusuf Aksu'nun kendisi olmak üzere herkes bu taşkın kuramcıyı dinliyordu ama Zeynel Duman altta kalmak istemedi. Devrim her zaman işçiden yana olmuştur. Patronla işçinin aynı kefeye konulduğu nerede görülmüş? Bütün bunlar saptırmaca dedi. Hayır, yanılıyorsunuz. Bunlar temel sorunlar, diye sürdürdü şişman konuk. Bilerek ya da bilmeden patronun halkı kazıklamasına katkıda bulunan işçiden yana çıkarsanız, patrondan yana çıkanlara kızma hakkını yitirirsiniz. Ama siz de tümden haksız sayılmazsınız. İnsanlar çok uzun bir süredir patronlar için alın teri döken işçiden yana çıkmanın devrimcilik olduğunu sandılar. Oysa devrimle hiç ilgisi yok bunun. Havada tuhaf bir gerginlik vardı. Bir adam konuşuyor, herkes onu dinliyordu. Ama her an bir gümbürtü kopacak, herkes birbirine girecek gibiydi. Birden Yusuf Aksu'nun sesi duyuldu. Peki ne yapmak gerekir? Şişman konuk Yusuf Aksu'dan herhangi bir soru beklemediğinden olacak, oturduğu yerde titredi. Sanki bu tür konularla ilk kez ilgileniyormuş gibi bir süre başını önüne eğip düşündü. Sonra, "İnsanların doğasını değiştirmek gerekir hocam," dedi. "İnsanlar öylesine yozlaştılar, gerçek insan özelliklerini öylesine yitirdiler ki, doğalarını değiştirmedikçe devrim yapmalarına olanak yok." Bir sessizlik oldu. "Peki hocamızın durumuna ne diyorsunuz?" diye sordu Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Biliyorsunuz ki hocamız çok zengin bir insan." Şişman adam gülümsedi. "Hocamızı bu yozlaşmış insanlar yığınından ayrı tutmak gerekir," dedi. "Hocamız büyük bir düşünür, bıkıp usanmadan gerçeğin kökenine ulaşmaya çalışan bir düşünür olarak da gerçek bir solcu." Herkes Yusuf Aksu'ya baktı. O da tıpkı şişman adam gibi gülümsüyordu. Hiç kimse bu gülümsemenin tam olarak ne anlama geldiğini çıkaramadı. Adamın görüşüne katılabileceği gibi onunla alay ediyor da olabilirdi. Oysa insanların birbirlerine ilişkin görüşlerinin hep yüzeysel nedenlerle belirlendiğini, bu adamın da dostlarının düşünür göründüğünün tersine, çok düşünmüş, çok bilgili ve çok duyarlı bir adam olabileceğini, en azından kendisi gibi onun da bir kuramı bulunduğunu, kendisi gibi onun da kuramını kökü çok eskilere uzanan bir varsayıma dayandırdığını düşünüyordu. Ama bu şişman adamın coşkusu ve içten görünüşü önce Yunus'a, sonra kendine getirdi onu. Daha birkaç gün önce Yunus'un düşüncelerini yaymanın, bunları kendi düşünceleri gibi sunmasına bağlı olduğu sonucuna varmıştı. Oysa yaymıyordu bunları, varlıklarını sezdirerek kendini yüceltiyordu. Şişman doçente hayranlıkla baktı. ''Bana kalırsa görüşleriniz çok ilginç, çok da içten.'' dedi. ''Herhalde derslerinizde sık sık söylüyorsunuz bunları.'' Şişman doçent gülümsedi. ''Bunların onda birini söylersem kendimi üniversitenin kapısında bulurum hocam.'' diye yanıtladı. ''Benim Zeynel Bey gibi içten olma lüksüm yok.'' ''O zaman bunların tersini mi söylüyorsunuz?'' ''Çoğunlukla.'' ''Sizce doğru olan hangisi peki?'' ''Burada söylediklerim.'' ''Ama bunları anlatmıyorsunuz, yazmayacaksınız da.'' ''Öyle görünüyor hocam.'' Yusuf Aksu içini çekti. İşçinin içtensizliğinden yakınan bilim adamı, kendisi söz konusu olduğu zaman sorunu insan doğasının değişeceği günlere erteliyordu, dalıp gitti. ''Bu sorunlar çok zor sorunlar.'' dedi en sonunda, başını önüne eğdi. Tek bir çatal sesi bile duyulmadı bir süre. Başını kaldırdığında herkes önüne bakmaktaydı, şişman doçentin utancını paylaşıyorlardı sanki. Elini Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın elinin üstüne koydu. ''Osman Nuri Bey, düşünüyorum da şu sizin Rousseau'nun yalan konusundaki düşüncelerini benimsemekte zorluk çekiyorum.'' dedi. ''Evet, çok doğru şeyler söylüyor ama ben doğruyu söylememenin ille de kötü bir şey olmadığı düşüncesine katılamıyorum. Bizi gerçeğe ulaştırma olanağı bulunup da bu olanağı kullanmamak dürüst bir tutum gibi görünmüyor bana.'' Sözlerini bitirdiği zaman başta şişman doçent olmak üzere herkes hayranlıkla kendisine bakıyor, bu sözlerin birilerine verilen oturaklı bir yanıt olduğunu düşünüyor, daha baştan kendisine hak veriyordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da ''Yerden göğe kadar haklısınız hocam, Rousseau işin bu yönünü görmemiş, ben de görmemiştim doğrusu.'' diyerek kuşkularında haklı çıkardı onu. Ama yeni yüzlerin varlığı konuşmaları ister istemez yüzeyselleştiriyordu. Bu nedenle ertesi hafta Bayram Beyaz ve Profesör Doktor Osman Nuri Balcı daha dingin, daha sorunsuz bir akşam geçirmek istediler, hiç yabancı çağırmadılar. Ne var ki şimdi eskisine göre çok daha fazla insan tanıdıkları ve her birinden birkaç ortak anı sakladıklarından, kendi aralarında kaldıkları zaman da bayağı kalabalık oluyorlardı bir bakıma. Her birinden bir şeyler kalıyor, yerine göre şakalara, hoş ya da öfkeli gözlemlere, zaman zaman da kısa ama bayağı ateşli tartışmalara yol açıyorlardı. Öte yandan Maçka'ya hiç adım atmamış olmakla birlikte, hocaya ya da içlerinden birine ilişkin eleştiri ya da övgüleri nedeniyle bir süre gündeme giren kişiler oluyordu. O akşamın konusu da Yusuf Aksu'nun ünlü gazetelerimizden birinin genel yayın müdürüne verdiği ileri sürülen şaşırtıcı demeç oldu. Hocanın genel yayın müdürü bile olsalar, gazetecilerden özenle kaçtığı, hele demeç vermek gibi hafifliklere hiçbir zaman yanaşmadığı çevresinde herkesçe bilinen bir şeydi. Bu nedenle çok büyük bir gazetenin, genel yayın müdürünün, böylesine gülünç ve çirkin bir aldatmacaya başvurmuş olması hem şaşırtıyor hem kızdırıyordu onları. Aldatmacanın ardındaki nedeni çıkaramıyorlardı bir türlü. Hiç kuşkusuz genel yayın müdürünün de belirttiği gibi, bu demecin kendisini sağcı ve tutucu olarak niteleyen Köy İşleri Bakanı'na yanıtını oluşturduğu ileri sürülebilirdi. Ancak işin en şaşırtıcı yanı, bu yanıtın 3 aşağı 5 yukarı, geçen hafta şişman doçentin toplum, patronlar ve işçiler konusundaki aykırı görüşleri üzerine kurulmuş olmasıydı. Genel yayın müdürü tüm bunlara bir de kendi görüşlerini ekliyor, sanki demeci alan kendisi değilmiş gibi, ülkemizde birlik beraberliğe bu denli gereksinim duyduğumuz bir dönemde, değişik toplum kesimlerini karşı karşıya getirmenin, Yusuf Aksu gibi büyük bir bilim adamına yakışmayan bir tutum olduğunu söylüyordu. Tüm konuklar, özellikle de Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile Firuz Polat, hop oturup hop kalkıyor, Türkiye gibi bir ülkede, böylesine tehlikeli görüşlerin hocaya mal edilerek yayımlanmasının ona zarar vermekten başka bir amacı olamayacağını söylüyor. Kendilerini Maçka'dan Sarıyer'e, Sarıyer'den Maçka'ya kadar izlemiş olan mavi arabanın anısı da işin içine girince bunu bir komplo olarak değerlendirmeye yöneliyor. Peki bu gazetenin bu oyunu oynamasına içimizden kim yardım etmiş olabilir ki diye soruyorlardı. Bir önceki Maçka çarşambasında bulunanları bir bir gözlerinin önüne getiriyor. İşlemin adını açıkça koymamakla birlikte köstebeği bulmaya çalışıyor. Ama şişman doçent de işin içinde olmak üzere hiç kimseye bu niteliği yakıştıramıyorlardı. Sonunda toplantıya yemekten sonra katılan Zeynel Duman'a sordular. O duralamadı bile. Bunu bilmeyecek ne var, o geveze şişman dedi. Ama kendi görüşlerini ne diye hocaya mal etsin ki diye atıldı Bayram Beyaz. Zeynel Duman şeytansı bir kahkaha attı. Kendi görüşlerini açıkladığını nereden çıkarıyorsunuz ki? Onun kendi görüşü yoktur. Neden? Adam koskoca bir doçent. Ama her şeyden önce bir ajan. Önce ortak bir çığlık koptu, sonra bir sessizlik başladı. Sonra Profesör Doktor Osman Nuri Balcı konuştu. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi dedi. Ajanın ne işi olabilir ki burada? Bizim neyimizi inceleyebilir ki? Buraya bunca adam gelip gidiyor, bunca adam da ikide bir hocadan söz ediyor. Büyüklerimiz bu evde tam olarak neler olup bittiğini öğrenmek istemesin mi? Ya bir gizli örgüt kurduysak? Hadi burada neler olup bittiğini bilmek istemelerini doğal karşılayalım. O tuhaf devrim görüşlerini hocamızın sırtına yıkmaktan ne bekleyebilirler ki? Gerekince kullanabilirler. Peki kimin ajanı olabilir bu adam? Bizleri hem denetlemek hem de gerekince gerektiği biçimde kullanmak isteyenlerin. Ben bu işe hala akıl erdirebilmiş değilim diye bağladı Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Şimdi bu yaştan sonra polisten kaçmaya mı başlayacağız? Hayır, ben kaçmak düşüncesinde değilim. Neden dedi Zeynel Duman. Polis giren eve doktor girmez mi demek istiyorsunuz? Profesör Doktor Osman Nuri Balcı şakalara gülemeyecek kadar sıkıntılıydı, başını önüne eğip sustu. Onun keyifsizliği ötekilere de bulaştı. Cemile Hanım'ın takılmaları bile kimseyi güldüremedi. Anlaşılan hiçbir suçumuz, saklayacak hiçbir gizimiz olmadığı zaman bile burunlar belli bir yalan kokusu alıyor, polis ağırlığını hep duyuruyordu. Zeynel Duman bile sıkıntılı görünüyordu. Gözlerini hocaya dikmişti ama boş boş bakıyordu, içini çekti. Gerçekten korkunç bir şey bu dedi. Adam tek sözcüğüne inanmadan söylüyor söyleyeceğini. Bense söylediğinin doğru olduğunu düşünüyorum çünkü hep öyle düşünmüşüm ama ona tam tersini söylüyorum. Evet, onun söylediğinin ve kendi düşündüğümün tam tersini. Anlaşılan yalancılık içimize işlemiş hocam. Daha doğrusu içimizden geliyor, doğuştan yalancıyız hepimiz. İnsan iğrenç bir yaratık. Yusuf Aksu suçlanan doğrudan doğruya kendisiymiş gibi kızardı. Şunu bir kez daha söyle dedi. Zeynel Duman üç aşağı beş yukarı yineledi sözlerini. Sonra ikisi de neredeyse aynı zamanda utanç verici bir gizi paylaşmış gibi başlarını önlerine eğip sustu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı birden çöken ağır havayı dağıtmak istedi. Kalktı, Zeynel Duman'ın yanına geldi, elini omzuna koydu. Zeynel Bey, bence sen abartıyorsun dedi. Hem de çok abartıyorsun, her zaman olduğu gibi. Hayır hocam, abartmıyorum, size öyle geliyor dedi Zeynel Duman, gene gözlerini yere dikti. Bayağı sevmiştim o adamı dedi Yusuf Aksu. Ne dersen de söylediklerinde bir soyluluk ve içtenlik vardı. Tam bu sırada Bayram Beyaz, Cemile Hanım'ın elindeki tepsiyi gizlemeye çalışarak sessizce giriş kapısını açtığını, birine verdikten sonra gene sessizce mutfağa döndüğünü gördü. Sapsarı kesildi, titremeye başladı. Kimi zaman tepsiyi verdiği kişinin ancak Müslüm olabileceğine inanıyor, kimi zaman Ramazan Efendi de olabileceğini düşünüyor, Kalkıp mutfağa gitmek, eşinden hesap sormak istiyordu. Ama gücü tükenmişti sanki, kalkamadı bir türlü. Bununla birlikte salona dönüp tatlıları vermeye başladığı sırada öyle sabırsızlanmıştı ki yanına gelir gelmez sordu soracağını. "O tepsiyi kime verdin?" dedi. "Hangi tepsiyi?" "Az önce gözümle gördüm. Kapıyı açıp birine yemek dolu bir tepsi verdin." Neredeyse bağırarak konuşuyordu. Sofrada herkes öyle durmuş kendilerine bakıyordu. Cemile Hanım çok önemsiz bir ayrıntıyı anımsamış gibi hiç umursamadan verdi yanıtını. "Ha, onu mu diyorsun? Ercan'a verdim." "Ercan da kim?" diye gürledi Bayram Beyaz. "Ercan'ı tanımıyor musun? O hepinizi tanıyor," dedi Cemile Hanım. "Hocayı beklesin, kim geldi kim gitti öğrensin de bildirsin diye hükümet yollamış. Sabahtan akşama kadar apartmanın çevresinde dönüp duruyordu zavallı. İnsanın yüreği parçalanıyordu. Ben de arada sırada eve aldım, karnını doyurdum." Daha da anlatacak gibiydi ama Bayram Beyaz belki yaşamında ilk kez kızdı Cemile Hanım'a. "Bana neden söylemedin?" diye gürledi. "Söyleyecektim de ne olacaktı? Senin gözünün dünyayı gördüğü mü var ki?" "Bu görülmeyecek bir şey mi? Herif mit, ortalıkta kaşımız gözümüz için dolaşmıyor herhalde. Başımıza dert açmak için dolaşıyor." "Ercan mı dert açacakmış? Ercan melek gibi bir çocuk, vur eline al lokmasını." "Herif mit dedim ya sana. Mitse mit, bitse bit, çok iyi bir çocuk." Bayram Beyaz söyleyecek başka bir şey bulamadı, öyle donup kaldı. Herkes biraz onun gibiydi. Herhangi bir korkuları yoktu ama odalarında çıplakken izlenmiş gibi bir esensizlik vardı içlerinde. Şimdi bu esensizlik Cemile Hanım'ın kendisini bile sarmak üzereydi. Neredeyse bir suçlu gibi mutfağına döndü. İlk Zeynel Duman sıyrıldı ağır havadan. Mitten ağzı yanan ayranı üfleyerek içer diye güldü. Cemile Hanım gene bildiğin gibi ağırlasın adamı. "Hiçbir şey olmamış gibi davransın," dedi. Sonra Bayram Beyaz'ın omuzunu okşadı. "En iyisi bu," diye bağladı. "Ne anlayacak da neyi rapor edecek ki?" Ama sözleri pek de etkili olmadı. Evden ölü çıkmış gibi ağır bir sessizlik çökmüştü koca salona. Sanki herkes korkunç bir suçluluk duygusunun altında ezilmekteydi. Cemile Hanım elinde tepsi, bileziklerini şıkırdata şıkırdata yeniden salona girmese, sessizlikleri daha da sürecekti belki ama her zaman olduğu gibi ağır havayı dağıtıverdi. "Ne susuyorsunuz böyle, denizde gemileriniz mi battı?" dedi. "Hocanın uykusunu getirmişsiniz. Böyle yapacağınıza evinize gidin de adam yatağında uyusun." Bir kahkaha koptu, herkes ağırlığı attı üstünden. Firuz Polat kahvesini içtikten sonra Yusuf Aksu'nun yanına geldi. "Hocam, size bir şey soracağım," dedi. "Siz siyasal açıdan sağcı mısınız, solcu musunuz?" Yusuf Aksu şaşırdı. Bu da nereden çıktı dercesine ama hep gülümseyerek dostunun yüzüne baktı bir süre. "Bilemeyeceğim, hiç düşünmedim," dedi. "Politika beni hiç ilgilendirmedi. Ama öyle sanıyorum ki kimse Diderot'un sağcı olduğunu söyleyemez." "Siz de Diderot'un yanındasınız." "Evet, Diderot'un yanındayım. Ansiklopedi anlayışına hayranım." "Çok teşekkür ederim hocam. Ama bir şey daha soracağım size. İsterseniz yanıtlarsanız, istemezseniz yanıtlamazsınız. Sorum şu hocam. Karl Marx konusunda ne düşünüyorsunuz?" Birden derin bir sessizlik çöktü koca salona. Herkes gözlerini Yusuf Aksu'ya dikti. "Karl Marx konusunda mı?" diye sordu Yusuf Aksu. Daha doğrusu söylendi. Bu nedenle soruyu kendisine mi yoksa Firuz Polat'a mı sorduğu anlaşılamadı. "Evet hocam, Karl Marx konusunda," dedi Firuz Polat. "Karl Marx çok büyük bir düşünür. Yeni çağların en büyük devrimcisi olarak bilinir." "Siz nasıl bilirsiniz hocam?" "Ben de öyle bilirim." "Peki Karl Marx'ın düşüncesi?" "Hocam, Karl Marx ne söyler bize?" Yusuf Aksu gülümsedi. "Karl Marx bize ne mi söyler?" dedi zor işitilen bir sesle. "Karl Marx bize ne mi söyler?" Çenesi avucunda, gözleri kısık, öylece oturup düşüncelere daldı. Belki 3, belki 5 yıl önce bir kış gecesi BBC'de izlediği bir tartışmanın ardından ertesi gün öğleye kadar ard arda okuduğu ansiklopedi sayfaları, kimi zaman kara, kimi zaman kır sakallı Karl Marx fotoğrafları bir bir gözlerinin önünden geçti. Karl Marx bize ne mi söyler diye yineledi. Bir süre daha düşündü, sonra benim bildiğim kadarıyla diye başlayarak tarihsel özdekçilikten, üretim ilişkilerinden, sınıf savaşımından, sosyalist devrimden, sınıfsız toplum tasarısından söz etmeye başladı. Ansiklopedilerde okuduklarını neredeyse eksiksiz bir biçimde anımsadığını gördükçe sesi daha bir gür, daha bir uyumlu çıkmaya başladı. Kenter sınıfına geldi. Kenter toplumunun da tarihte bir evre olduğunu düşünemeyen, bu yüzden kenter insanını her türlü toplumun tek temeli sanan düşünürlerin yanılgısından, son ereğinin çıkar olduğunu açık açık söylediği için daha da bayağı, daha da iğrenç, daha da öfke verici olan zorbalıktan söz etti. Daha gür ama daha titrek bir sesle emek, emekçi, ücret ve ana mal konularına girdi. Ana malcılığın nasıl insanı makineye, emeğini mala dönüştürdüğünü, emekçiyi nasıl etini ve kanını satmak durumunda bıraktığını, satamayanların ekonomi dışında nasıl birer hayalet durumuna düştüklerini anlattı. 34. ayrımın sonu, sayfa 318.